neyse adımız bile
yemek uygun yere, için. Yemek yere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Temmuz 2020 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. İletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hayatın Seslerinde bugün neler konuşacağız hemen özetleyelim. Türk uçak tarihine damga vuran bir isim. Pilot, mühendis ve müteşebbis. Kendi adını taşıyan uçaklar üretti, Türkiye'deki ilk uçuş okulunu kurdu, ilk kadın pilotu eğitti ve ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nun kurucusu oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk düşman uçağını düşüren Türk pilot. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri Vecihi Hürkuş. 16 Temmuz 1969'da vefat etti. Bugün Vecihi Hürkuş'un ölüm yıl dönümü. Efendim bu vesileyle Vecihi Hürkuş'u anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'ye ve insanlık tarihine kazandırdıkları için minnettarız. Vecihi Hürkuş'u Mustafa Kemal'in Uçakları kitabının yazarı, teknik uçak mekanik öğretmeni Sayın İsmail Yavuz'la konuşacağız. Ardından Huzuru Hayat köşemizde sevgili arkadaşım Sezin Zor sizlerle birlikte olacak. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar Hanımefendi ile dinimizde emanet kavramı üzerine gerçekleştirdiği söyleşiyi dinleyeceksiniz. Müzikten sonra buradayız, hiçbir yere ayrılmayın.
İyisi mi sen, kalk geç karşıma, aç gönlünü, dön gel yavaşça. Ben sensiz yanan bir ateştim, söndüm zamanla.
Thank you.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yayınımız devam ediyor. Efendim bir bağlantımız var. Mustafa Kemal'in Uçakları adlı kitabının yazarı İsmail Yavuz. Kendisi aynı zamanda teknik uçak mekanik öğretmeni. Recihi Hürkuş kimdir? Neler yapmıştır? Onları konuşacağız. İsmail Bey merhaba.
Merhaba.
Güzel bir kitap yazmışsınız. Mustafa Kemal'in Uçakları, Türkiye'nin Uçak İmalat Tarihi 1923 ile 2012 arasını anlatıyorsunuz kitabınızda. Neler anlatıyorsunuz kitabınızda?
Kitabım şöyle, Mustafa Kemal'in Uçakları ön ismi oldu. Esas itibariyle Türkiye'nin 1923 yılında Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte başlamış olan Türkiye'nin uçak imalat tarihini 2012 yılına kadar anlattım kitabın içerisinde. Türkiye'de uçak imalatı o kadar bilinmeyen bir konu ki. Mesela benim yetişmemde 1980'li yıllarda Hava Kuvvetleri girişimle havacılık sanayine girişimin başlangıcında biz hep Amerikan uçaklarında çalıştık. Biz uçak yaptık mı diye bir soru sorduğumuzda galiba yapmış Kayseri'de, galiba uçak yapılmış Etimesgut'ta, Ankara'da diye galiba kelimeleriyle karşılaşıyor. Recihi Hürkuş'un 2000 yılında çıkan kitabını okuduğumda 25 yıllık neredeyse bir havacı olarak o tarihte şoka uğradım. Recihi Hürkuş diyor ki kitabında, ben 1925 yılında uçak yaptım. Evet. İzmir Gazi Emir'de.
Yani Türkiye'nin şartları da belli. Çok zor evet. Şartlar altında.
Çok zor şartlar. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış. Hiçbir teknolojisi yok. Kanı arabalarıyla bombalar çekilmiş. Yunan Akdeniz, yani şu anki Ege'ye dökülmüş. Tamamen sıfır tüketmiş bir ülke. Ama ben diyor 2 yıl sonra, Cumhuriyet'in ilanından 2 yıl sonra 28 Ocak 1925'te ilk test uçuşunu yaptım. Şimdi ben buna inanma çerçevesine geldiğimde ya diyorum nasıl yazmış, güzel yazmış diye düşünüyorum.
Acaba olur mu?
Resmini koymuş kitabın içerisinde. Ya hakikaten yapmış. Biraz daha incelediğimizde bu sefer durmadım. Tabii gittim Vecihi Hürkuş'un kızını buldum. Vecihi Hürkuş'un kızı Gönül Hürkuş Şarman Hanım'dı. Kendisi 2015 yılında vefat etti. Ben kendisini 2007 yılında buldum. 2007 yılından 15 yılına kadar birçok kez görüşmelerde bulundum ve Recihi Hürkuş'un yaptığı uçakların gerçek çizimlerini gördüm. Şok olduk tabii ki. Şok olduk. Büyük bir araştırmaya sevk etti beni bu konu. Ve daha sonrasını Nuri Demirören 1935 yılında, işte 36 yılında, 35'te başlar aslında, 36'da Beşiktaş'ta bir teyyare atölyesi olarak başlar. Biraz da araştırdığımızda bir bakıyoruz ki 1925 yılında Kayseri'de acaba yapılmış mı denildiğinde bir bakıyoruz Tomtaş kurulmuş. Türk Teyyare ve Motor Anonim Şirketi adı altında 1925'te Kayseri'de ilk temeller atılmış. Biraz daha ileri gidiyorsunuz 1939'da Etimesgut uçak fabrikası. Biraz daha ileri gidiyorsunuz 1948'de uçak motor fabrikası Türkiye'de ve 400'e yakın bir uçak yapıldığını buluyorsunuz. Şimdi bunlar Türkiye'de imal edilen uçaklar. 400'e yakın uçakların bir kısmı Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirören, Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası'nda yapılanların, yani tasarımları ve imalatı Türkiye'de yapılmıştır. Tomtaş Kayseri'de lisans altında bir kısmı yapılmış. Yine Etimesgut'ta ilk başlangıç uçakları lisans altında yapılmış. Ama Etimesgut en son 1954 yılında kapanırken tezgahına bir bakıyorsunuz eğitim uçağı var. Jet.
Yani çok önemli.
Evet. Motoru da o uçağın, mesela THK-15 uçağının motoru da Türk Hava Kurumu uçak motor fabrikasına imal edilmişti. Türkiye'nin böyle gerçekleri var. Bu gerçekleri tabii biz haykırmaya başladık, anlatmaya başladık. Üniversitelerde konferanslara başladık. Tabii 2013 yılında da bunu kitap olarak çıkardım. Tabii Mustafa Kemal'in Uçakları oldu kitabın adı. Neden? Çünkü onun döneminde başlayan bir havacılık 10 yıl daha serüvenini sürdürüyor. İşte 50'li 54 yılında en son hepsi MK'ye devrediliyor ve uçak yapımı durduruluyor Türkiye'de.
Elinize sağlık, kaleminize sağlık diyoruz.
Hani derler ya Türkler neler yapmış. İşte belgeleriyle siz ortaya koymuşsunuz. İşte Türkler bunları da yaptı ve yapmaya devam edecektir diye gelecek nesillere de örnek teşkil edecek bir kitap. Teşekkür ediyoruz biz sizlere bunun için. Önemli bir kaynak. İsterseniz şimdi Vecihi Hürkuş'un hayatına doğru geçelim. Türk uçak tarihine damga vuran bir isim Vecihi Hürkuş. Vecihi Hürkuş'un pilotluk serüveni nasıl başladı?
Vecihi Hürkuş'u geldiğimiz noktada neden bugün beni davet ettiniz konuşmanıza? Çünkü 16 Temmuz 1969 yılında Vecihi Hürkuş vefat etti. Kadıköy'de doğmuştur. 69'a da vefat etmiştir. 16 Temmuz tarihi hem dünya havacılığı için çok önemli bir tarih. Çünkü NASA'nın insanlık adına bayağı ilk Apollo ile ilk adımını attığı gündür 16 Temmuz. O tarihte Vecihi Hürkuş da aramızdan ayrılmıştır. Şimdi Vecihi Hürkuş'un hayatına baktığımızda askeri havacılık hayatı mevcut. Ondan sonra sivil havacılık üzerinde çalışmıştır. Sivil havacılığı da ikiye bölebiliriz. Bir, kendi yaptığı havacılık ve yani kendi ürettiği uçaklar. Diğeri ise Türkiye'de ilk kurulan Hürkuş Hava Yolları, sivil hava yollarının açılışı olarak bu Vecihi Hürkuş'u görebiliriz. Siz şimdi pilotluğunu sorduğunuzda Vecihi Hürkuş'un nasıl başladığında, Vecihi Hürkuş Kadıköy Tophane Sanat Okulu mezunu, işte 1913'lü yıllarda. O tarihlerde dünya havacılığı 17 Aralık 1903 yılında Wright kardeşlerin ilk motorlu uçağı uçurması ile başlamıştır. Ve Avrupa'da da çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Türkiye'de bundan geri kalmamıştır o dönemde Osmanlı. 1911 yılında iki pilotunu Fransa'ya gönderip havacılığa başlamıştır. 1911 yılında bu tarihte Hava Kuvvetleri'nin kuruluş tarihidir aynı zamanda. İşte Vecihi'nin de tam liseyi bitirme çağları, bir teknik eleman kendisi. Kara Kuvvetleri'nin hava bölükleri var. Askeriyeye müracaat eder. Kendisini makinist olarak alırlar. Yani teknisyen, uçak teknisyenidir Vecihi Hürkuş. Teknik eleman, sanat, endüstri meslek bugünkü adıyla veya teknik lise olarak bugünkü adıyla bitirdiği için ona gelmiş ve uçak makinisti olmuştur. Uçucu uçak makinistleri Bağdat cephesine gönderilmiştir 1915 yılında. Daha sonra ise orada geçirdiği bir kazayla geri dönmüş İstanbul'a. Yaşı da küçüktür. 20'li yaşlar o dönemlerde ve ne olmak ister? Ben pilot olacağım der. Yani o dönemde orduda gedikli erbaşlar vardır. Yani bugünkü rütbesiyle az subaydır, uçak makinistidir. Ama Birinci Dünya Savaşı tam başlamıştır. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. Pilot ihtiyacı vardı ve Almanlarla birleştiğimiz için Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarda da az subay pilotlar vardır. Ve Türkler de az subay pilotları yapmaya başlamışlar. Vecihi Hürkuş'u istekli, zaten teknik bilgisi var. Uçağın tamamen hakim bir kişi olarak pilot kursuna, yani teyyare mektebine alınmış ve pilotluğa 1915'li yıllarda başlamıştır Vecihi Hürkuş.
Evet. Daha sonra kendisini nasıl geliştiriyor?
1916'da pilot olarak Vecihi Hürkuş Kafkas cephesine gönderiliyor. Tabii böyle pilot olurken de çok maharetlidir. Müthiş bir uçma kabiliyeti vardır. Uçağın da teknik bilgilerini bilmesi de buna çok yardımcı olmuştur. Kafkas cephesinde 1917 yılında bakıyoruz ki Ruslara karşı savaşan bir pilot Vecihi Hürkuş. 1917'de Rus uçağını ilk düşüren, yani ilk uçak düşüren kişilerden birisidir Vecihi Hürkuş. Osmanlı tarihine de baktığımız zaman 1917 yılında. Bundan sonra tabii Kafkas cephesinde Ruslara esir düşecek. Bakü'ye esir olarak gönderilecek. Daha sonra da kaçacak, esirlikten kurtulacak. İstanbul'a gelecek. İstanbul'dan 1919 yılında, işte 30 Ekim 1918'de İstanbul'un işgali Mondros Mütarekesi akabinde kendisi Anadolu'ya sızacak ve Kurtuluş Savaşı'nda en çok uçan pilotlardan biri olacak Vecihi Hürkuş.
Evet. Hakikaten o zor şartlar altında büyük bir azim ve büyük bir başarı hikayesi Vecihi Hürkuş. Gelecek nesillere de ışık tutuyor. Sayın Yavuz, bu noktada Vecihi Hürkuş'un savaş pilotluğu serüvenine de değinmek gerek diye düşünüyorum. Savaş pilotluğuna dair neler söylersiniz?
Yani savaş pilotluğunda Vecihi Hürkuş 1925 yılında askeri pilotluktan istifa etmek zorunda kalır Vecihi Hürkuş. Vecihi şöyle, Kurtuluş Savaşı'nda Yüzbaşı Fazıl ile birlikte en kabiliyetli pilotlar arasında ve en çok uçanlardı. İlk başta Konya'ya gitmişler, daha sonra Eskişehir ve daha sonra da Polatlı'da ya çekilen birinci yönü, ikinci yönü savaşları. Sakarya Savaşı'nda yine en çok uçan pilotludur. Büyük başarıları keşif uçuşları yapmış, bombalar atmış, Yunan kumandanını vurmuştur. Mesela anılarında bir, bunları yazdığını görüyoruz. Bir teyyarecinin anıları diye. Bu kitabında net olarak anılarında bütün hepsini anlatmıştır. Daha sonra Kurtuluş Savaşı biter bitmez Veci Uykuş İzmir, Gazi Emir'de öğretmenliğe başlamıştır. Yani öğretmen pilottur. Bizim uçağımız neden yok? Biz niye uçak yapmıyoruz? Teknik eleman olduğu için kendi planladığı uçağını Vecihi K6'dır bunun adı. Muzaffer Ergüder'dir hava müfettişi o tarihte. Yani daha doğrusu kara kuvvetleri içerisindeki hava alayının kumandanı. Ondan müsaadeyle uçak yapımı 1923 yılında başlamış, 23'ün sonunda 14 ayda bitirilmiş ve 28 Ocak 1925'te askeri bir eğitim uçağı yapmıştır aslında. Bunun uçağını test uçuşunu gerçekleştirmiş askeri alanda. Daha sonra ise kendisine işte izinsiz uçtu sebepleriyle maalesef ceza verilmesi neticesinde istifa ederek hava kuvvetlerinden ayrılmış ama Veci Uykuş havacılıktan ayrılmamış. 16 Şubat 1925'te Türk Hava Kurumu'nda görüyoruz Veci Uykuş'u. Hava kuvvetlerinden ayrılarak Türk Hava Kurumu'nun baş pilotu olarak göreve başlıyor. Türk Hava Kurumu'nun kuruluşunda birinci pilottur Veci Uykuş.
Bunlar çok önemli bilgiler.
Evet.
Şimdi bu kadar koşuşturma, bu kadar zor şartlarda bir havacılık serüveni. Peki Vecihi Hürkuş evlenmiş midir, çoluk çocuğu olmuş mudur?
Elbette. Vecihi Hürkuş Kurtuluş Savaşı esnasında evlenir. İki kızı vardır ilk eşinden. Daha sonra bir eşi daha olmuştur. Oradan da bir kızı vardır. Üç kızı vardır Vecihi Hürkuş'un. Benim kendisiyle irtibat kurduğum Gönül Hanım'dır. Gönül Hanım en büyük kızıdır ve bütün olaylara şahit olandır. Yani babasının yaptığı uçakla uçan bir kişiydi rahmetli.
Evet.
Yani üç kızı var. Tabii hayatı devam ediyor. Ankara'da Türk Hava Kurumu'nda anına geliyor. Daha sonra Kadıköy tekrar İstanbul'a gidiyor. 1930 yılında Kadıköy'de Vecihi Faham Tayyare İnşa Fabrikası diye 1930 yılında uçak fabrikası diyor Vecihi Hürkuş. Evet. Kendi uçaktan yani Türk Hava Kurumu'ndan da istifa etmek zorunda kalıyor. Çünkü kendisi çok bağımsız ve özgür bir kişiliğe sahip ve çok dürüst bir kişiliğe sahip. Benim kendi incelememle biyografisini Veci Uykuş'un incelediğimizde onu görüyoruz. Kendi uçaklarını yapıyorum 1935 yılına kadar.
Evet. İsmail Bey, şimdi biz modern çağda pek çok fenomenleri tanıyoruz. İşte pop starları tanıyoruz, futbolcuları tanıyoruz, internet fenomenlerini tanıyoruz ama maalesef böyle değerlerimizi tanımıyoruz. Bunlar da çok büyük bir eksiklik. Neler söylemek istersiniz bu konuda?
Şimdi bu çok doğru. Veci Uykuş gibi, Nuri Demirağ, Selahattin Reşit Alan gibi, Ali Yıldız diye birisi var. Benim kitabımda yine bunda. Ali Yıldız. Ali Yıldız müthiş bir pilot. Türk Hava Kurumu'nun eğitim müdürlüğünü yapmış bir kişi. Yani bizim tarihimizde çok güzel, çok değerli insanlar var fakat doğru anlatamıyoruz. Şimdi burada ben bir Hürkuş'un filmi yapıldı. Buna da değinmek isterim bu soru çerçevesinde. Maalesef doğru anlatılamadı. Kurtuluş Savaşı'mızın en kahraman pilotlarından bir sürü kahraman pilotumuz var bizim. Birisiydi ama bir Rambo gibi anlatıldı. Film çok yanlıştı. Çok doğru anlatılamadı filmde Veci Uykuş. Evet. Yani ne yazık ki doğru bir yaklaşımla, zamanla, doğru düzgün bir araştırmayla anlatılamıyor bu. Veci Uykuş bunda çok iyi örnektir. Nuri Demirağ da aynı şekilde. Veci Uykuş'u biz elimize aldığımızda o kadar büyük bir kişilikle karşılaşıyoruz ki. Yani standart bir sürü şey var. İşte 30 bin saat uçmuştur. 102 değişik tipte uçakta. Yani 1914'ten 1966 yılına kadar neredeyse 52 yıl gibi bir süre uçuşu var Veci Uykuş'un. Bir bakıyorsunuz uçak yapmış. Yani 6 tipte uçağı var Veci Uykuş'un. İlk sivil havacılık okulunu açmış. Vecihi Faham Sivil Tayyare Mektebi adı. Orada öğrenciler yetiştirmiş. Öğrencilerine pilotluk değil, uçak yapımını öğretmiş. Aynı zamanda onları pilot yapmış.
Evet.
Ama bir bakıyoruz ki bu değerlerimi biz niye göremiyoruz? Bu değerlerimizi niye biz doğru olarak bilemiyoruz? İşte kişisel kavgalar bir yerde. Mesela Muzaffer Ergüder, Vecihi Yurtkuş'un hayatında çok büyük rol oynamıştır. İlk uçak yapımı iznini veren kişidir 1923 yılında Gaziantep'te. Ama aynı kişinin orgeneral olduktan sonra anılarına baktığımızda evet bir Vecihi vardı, o da uçak yapmıştı diyor. Daha sonra Vecihi Yurtkuş'la tersi düşüyor. Niye benden izinsiz uçtu diye. Halbuki Vecihi Yurtkuş'un komisyon kurulmamıştı. Komisyon 1925 yılındaki uçağına uçabilirlik komisyonu heyeti doğru düzgün kişilerden oluşmadığı için Vecihi Yurtkuş kendisi uçağını kalkıp uçurmak zorunda kalmıştı. Anılara baktığımız zaman şununla karşılaşıyoruz. Vecihi Yurtkuş da uçak yapmıştı. Hayır, Vecihi Yurtkuş 1930 yılında dönemin en iyi uçağını yapmıştı ve tamamen yerliydi. Bunu mesela bir mobilya şirketinden isim vermeyeyim şu anda, hala mobilya şirketi mevcut. Kontraplak yaptırmış uçağın kanatlarını o malzemeden yerli malzemeyle, kerestesini yine ıstıranca ormanlarında kerestelerden yerli olarak kullanılmış ve bu uçağın yaptığı malzemelerini 1930 yılında Praha'ya götürüyor, testler yapılıyor. Bu malzemeyi nereden aldın diyorlar. Amerikan kerestesi değil, Alman kerestesi, bizim İstanbul kerestesi bu diyor. Bu şekilde çalışan bir kişi Vecihi Yurtkuş.
Evet. İsmail Bey, bu anlattıklarınız günümüz modern çağın insanlarına belki sıradan bir hikaye gibi geliyor. Sıradan bir hikaye gibi addediyorlar bu durumları. Bazı gençler de aman canım ne var ki üretilmiş, dünyada neler üretiliyor da diyebilirler. Fakat o zamanın zor şartları, bunları göz önünde bulundurmak lazım. Bunun es geçilmemesi gerekiyor. Gençlere bunu anlatmak lazım. Yani bu zor şartlarda, bu imkansızlıklarda bu üretimler yapılmış. Böyle insanlar ortaya çıkmış. Aslında bunların anlatılması lazım değil mi?
Evet, yani tabii o dönemde çok zor şartlar mevcut. Ama bilimsel olarak baktığımızda Vecihi Yurtkuş'un hayatında mühendislik de var. Yani bu nasıl gerçekleşebiliyor? Mesela 1935 yılında Mustafa Kemal, Vecihi Yurtkuş'un Kadıköy'deki fabrikalarını gazetelerden takip ediyor. Ve dönemin Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca'ya, ya Fuat diyor, bu Vecihi ne? Niye bu adam bak uçak yapıyor, siz burada uçak uçurmuyorsunuz Türk Hava Kurumu'nda sadece. Bu nedir diyor. Bu diyor ki, yani mühendis de değil, teknisyen de aslında, öyle mi diyor? Alın diyor, bu adamı yetiştirin o zaman siz diyor. Ve Fuat Bulca telgraf çeker Vecihi Yurtkuş'a 1935 yılında. Vecihi Yurtkuş kendi uçağına atlar İstanbul'dan Ankara'ya, kendi uçağına uçarak gelir Türk Hava Kurumu'na. 3 Mayıs 1935 yılında Türk kuşunu kuran yine Vecihi Yurtkuş'tu. Yani böyle bir anlatmak da bitmez. Yani bitmez, ben evet. Size bunu çok uzun bir süreç içerisinde de anlatabiliriz birçok konusunu. Ve sonra Türk Hava Kurumu 1937 yılında Vecihi Yurtkuş'u Almanya'ya Bornholm Üniversitesi'ne gönderip uçak mühendisliği diploması alması için. Ne yazık ki 1939'da İkinci Dünya Savaşı başlaması neticesinde Vecihi Yurtkuş mühendis olur çıkış belgesiyle Türkiye'ye döner. Tam okulunu bitiremez ama oradan çıkış belgesiyle, mühendis çıkış belgesiyle Türkiye'ye döner. Ancak Türkiye'de sen mühendis değilsin diyerek karşılanır. Oysa Wright kardeşler 17 Aralık 1903 yılında ilk uçağı yaptıklarında teknisyen de değillerdi. Bisikletçi kardeşler olarak tanınıyorlardı ama uçağı yapmışlardı. Bizim ülkemizde de Vecihi Yurtkuş gibi bir insan çıkıyor. Yaptığı uçakların hepsi uçuyor bakın. Yaptığı uçakların teknik raporu Wright'ta ve Çek diliyle yazılmış elimizde. Niye biz tutup da ya bu mühendis de değilmiş gibi şeyle karşılaşıyoruz. Oysa bunu tabii Mustafa Kemal döneminde 1923 ile 1938 yıllarında bu sınıf ayrımcılığının kapandığını görüyoruz ve bu insanlara da değerler verildiğini görebiliyoruz. Ama Vecihi Yurtkuş mühendis olduktan sonra 39'da döndüğünde kendi anılarında şöyle der. Ne yazık ki ülkeme döndüğümde Gazi vefat etmiş, Türk Hava Kurumu da tamamen farklı kişilerin eline geçmişti. Ama bizim tabii Vecihi Yurtkuş'u incelediğimizde bir mühendis olarak da karşımıza çıktığını görüyoruz.
Evet, şimdi Batı'nın hayali kahramanları var. Superman, Batman, Iron Man gibi. Bizim hayali kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim Vecihi Yurtkuş'umuz var. Hatta daha geriye gidersek Lagari Hasan Çelebi var değil mi? Rokette ilk uçuş yapan Türk.
Evet.
İşte tarihi kahramanlarımız var. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan.
Azerfen. Lagari Hasan, Azerfen.
Evet, Lagari.
Bunlar bizim tarihimizde havacılık sektöründe. İşte Fatih tabii fetih etmiştir. Yani yıllarca alınamayan İstanbul'u sonunda neyle almıştır? Teknolojiyle almıştır. Döktürdüğü toplarla vurarak almıştır. O günün teknolojisi en üstün teknolojisidir o. Özellikle vurgulamak istiyorum. Yani 23 ile 38 yılında tekrar teknoloji ve büyük bir fabrikalar kurularak tekrar büyük bir atılım başlamıştır Türkiye'de. Yani Tomtaş bunun örneğidir 1925 yılında bulunan. Bu atılımda hem sosyal yönde hem de teknoloji yönünde Türkiye büyük adımlar atmıştır.
Evet. İsmail Bey, Vecihi Hürkuş'un hayatıyla sizin hayatınız da benzerlik gösteriyor. Asker kökenlisiniz ikiniz de. Siz teknik uçak mekanik öğretmenisiniz aynı zamanda. Şimdi Vecihi Hürkuş'un uçuculuk serüveniyle günümüze bir bağlantı kurmak istesek neler söylemek istersiniz? Şimdi günümüzde uçak sanayi çok gelişti. İHA'lar, SİHA'lar yapılıyor ve bunlarla sınır dışı operasyonlar yapıyoruz. Türkiye bu alanda çok ilerledi. Neler söylemek istersiniz?
Yani şu anda Türkiye'de tabii ki havacılık son yıllarda savunma sanayinin ileri adımlar atmış durumda. Bu işte TUSAŞ'ın getirisi 1973'te, 1984'te TAİ'nin kurulması, 2005'te tekrar TUSAŞ adına geçirmesinin meyvelerini almaya başladı diyebiliriz bu çerçevede baktığımızda. Büyük bir çalışma içerisindeyiz. Büyük bir çalışma ile ileriye bakmaya çalışıyoruz. Ama net olarak bütün dünya teknolojisini de takip etmek zorundayız. Bundan sonrası için çok daha ilerlere gitmek bizim Türk milleti olarak görevimizdir.
Evet. Diyorum. Eminim anlatacak daha çok şey var, çok bilginiz var ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şunu da eklemek isterim. Geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. İyi ki Vecihi Hürkuş dünyaya gelmiş, böyle işler yapmış. Nuri Demirağ dünyaya gelmiş, güzel işler yapmış. Geleceğe ışık tutuyor, gençlere ışık tutuyor. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Tabii şöyle bağlayalım son sözümüz olarak da. Nuri Demirağ da, Vecihi Hürkuş, Selahattin Reşit Alan, Ali Yıldızlar hepsi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde yetişmiş gençlerdi. Biz o noktadan itibaren o bakış açısıyla yolumuza devam etmek zorundayız. Elbette geçmişimizi bilmezsek geleceğimizi kuramayız.
Kuramayız.
Elbette.
Evet.
İyi günler diliyorum. Ben çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Mustafa Kemal'in Uçakları adlı kitabının yazarı, aynı zamanda teknik uçak mekanik öğretmeni İsmail Yavuz program konuğumuzdu. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Sanma ki senden, senin uğruna verdiklerimden geriye bir şey isterim sen ayrılırken. Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır sen. Ayrılırken bana bir tek beni bırak, ne olur gerisi senin olsun, senin olsun. Beni benimle bırak giderken, başka bir şey istemem ayrılırken bana bir tek. Gerisi senin olsun.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara El Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Aynur Yaşar hocamızla emanet kavramı dediğimizde ne anlıyoruz, bunu konuşacağız. Buyurun hocam, neler söylersiniz?
Aslına baktığımız zaman mümin kelimesini bize Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz veriyor. Mümin, emin, eman, emniyet, emanet kavramları hep aynı kökten geliyor. Hem Rabbimizin ismi mümin, hem bizim ismimiz. Yani güven veren, güven kaynağı. Ve bunun emanetle direkt ilişkisi var. Yalnız emanet dediğimiz zaman hem hani eşrefi mahlukat olan, yaratılmışların en şereflisi olan insanın en büyük özelliği emanet. Emin olabilmek, karşısındakine o güveni verebilmek. Emanet ne dediğimiz diye baktığımız zaman aslında bizim sahip olduğum dediğimiz her şey bize bir emanet. Biz sahip değiliz. Sahip olan Allah. Allah malikül mülk, mülkün sahibi. Bizim bana ait dediğimiz her şey iman dairesinden baktığımız zaman bize bir emanet ve biz o bize verilenlerle Rabbimize nasıl davrandığımız noktasında hesap vereceğiz. Bu iman bize bir emanet, aklımız, irademiz bize bir emanet, kendi kendimize bir emanetiz. Buradan başlayarak her şey, toplum bize bir emanet, karşımızdaki insan, gözünün içine baktığımız insan, bu en yakınımızdan en uzağa kadar olabilir. Ona karşı söylediklerimiz, ona karşı bakışımız, bütün bunlar bir emanet bilinciyle baktığımız zaman hesabını vereceğimiz Rabbimize karşı, ben sahip olduğum dediğim her şeye karşı Rabbime hesap vereceğim bu bilinciyle baktığım zaman aslında ilişkilerimi yeniden gözden geçirmem gerekiyor. Allah'ın bizi bu noktada kainatta varlığa sahip değil de emanet gözüyle baktığımız zaman onunla ilişkimiz mülkiyet ilişkisinden çıkacak, emanet ilişkisine gelecek ve imtihan olduğumuzun farkında olacağız. Biz her şeyle imtihan oluyoruz. Böyle baktığımız zaman eşyanın çevreyle olan ilişkimiz, eşyayla olan ilişkimiz, insanla ilişkimiz, bütün evrenle ilişkimiz, bütün kainatta ilişkimiz başka bir boyuta gelecek. Onları hor kullanamayacağımızı, onlara hor bakamayacağımızı bildiğimiz zaman, sahip değil de malik değil de emanet gözüyle baktığımız zaman, orada emanet dediğimiz zaman o bizim değil, o Allah'ın. Nasıl ki ben Rabbimimsem, karşımdaki de bu çevrede olabilir, insanda olabilir, toplumda olabilir, bütün değerlerim olabilir. Vatanım da bunun içinde. Evet. Ben bu vatanın içinde bir emanet olarak sahip olduğum en büyük emanetler, en güzel emanetler, en değerli emanetler olarak baktığım zaman ona olan bakışım değişecek. Eğer sahip olarak bakarsak insan hor kullanabiliyor. Nasılsa benim.
Evet.
Zaten bütün ilişkilerimizi de bozan.
Nasılsa yakın arkadaşım.
Çevreyle olan ilişkimiz de olabilir. Hani çevreyi hor kullanmak.
Evet.
Nasılsa benim mantığıyla baktığımız zaman çevreyi de hor kullanabiliyoruz. İşte hayvan olan bakışımız değil mi? Onu incitecek boyutta olabiliyor. Onu işte... Bazen görüyoruz hani incitebiliyor, ne bileyim kötü davranabiliyor. Karşısındakinin bir canlı olduğunu, onun da acı çekebileceğini unutabiliyor. Orada emanet unuttuğumuz zaman oluyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır, o senin değil, o benim. Sahip olan benim. Sen sadece bir emanetçisin. Nasıl ki sen benimsen, benim kulumsan, o benim dediğin şeyler de aslında asıl olan Allah'ın ve sen onlara karşı iyi muamele etmek seni Allah katında değerli kılacak. Onlarla iyi ilişki kurman ya da onları incitmeme noktasındaki ya da ilişkini en güzel şekilde nasıl güzel ahlak bilinciyle hareket ederim bu noktayla baktığımız zaman bizim için başka bir boyuta gelecek. Onun için Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mümin için mesela kurtuluş vesilesi olarak zikredilen şeyler emanetlerini ve ahitlerini yerine getiren müminler diyor. Oradaki emanet dediğimiz şey, biz biraz emaneti çok basit algılıyor. Hani küçük bir şey. Maddi bir şey gibi algılıyoruz, bir eşya, bir tabak gibi.
Emanet aslında, dolapları var değil mi? Hani alışveriş merkezlerinde buraya koyabilirsiniz. Eşyanız kaybolmaz.
Güven. Orada da bir güven var ama işte emanet kavramının kökünde güven kelimesi var.
Başına bir iş gelmeyeceğinden emin olabilirsiniz.
Emin olacağımız yer. Orada hani bir komşunun komşuna verdiği bir tabak bizim kültürümüzde nedir? Biz onu kullanmayız. Bir kenara
artık. Hatta içini doldurur geri veririz. Tabii.
Komşuluk ilişkilerinde böyle tabak kavramı kaldı mı? Metropollerde yaşıyoruz. O da bizim için ayrı bir boyut. Ama nedir bizim kültürümüzde? Komşunun tabağı kenarda bırakılır. Niye? O emanettir çünkü. Aman bir şeye gelmesin. Onun için en güvenli ortamdır seçilen. Hı-hı. Ve bir an önce nedir? Yerine
iade edilmesi
hatta işte dediğiniz gibi içine bir şey koyularak, güzelleştirilerek, daha güzeliyle ikram edilerek verilmesi esastır. Onun için bizim için emanet kavramı önemlidir. Güven, emin, emanet kavramları müminin temel özelliklerindendir. İnanan insanın temel özelliği emanetle olan, oradaki emanet işte bizim Rabbimize olan kulluğumuzdan başlayarak her türlü varlığa olan bakışımız bunun içerisindedir. Çünkü kulluk dediğimiz şey sadece yaptığımız ibadet, yani namazımız, orucumuz gibi sadece Rabbimizle ilgili olan ibadetlerimiz değildir. Bütün varlıklarla olan ibadetimiz bizim Rabbimize olan kulluğumuzun bir göstergesidir. Bu noktada da eminlik ya da emanet noktasında Peygamber Efendimizin örnekliği vardır bize. Muhammedül Emin olmak. Peygamber Efendimiz'in, ki Peygamber Efendimiz 25 yaşlarına geldiğinde deniliyor. Daha İslam, yani peygamberlik görevi kendisine verilmeden önce El Emin diye, yani ismi unutulup en güvenilir insan diye zikredilen, çağrılan bir peygamberin ümmetiyiz biz. Onun için mesela Peygamber Efendimiz'in emanet kavramını, insanlarla ilişkilerindeki o emanet kavramını anlamamız açısından şey çok önemlidir. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken yanında müşriklerin bıraktığı emanetler varmış. Bu çok önemli. Müşrik inanmıyor, peygamber olarak kabul etmiyor.
Ama peygamberimize emanet
veriyor.
Ama diyor
ki bu toplumda senden daha güvenilir. Benim için en değerli kabul ettiğim eşyayı senden daha iyi koruyacak kimse yok. Bu çok özel bir şey. Peygamber Efendimizin sünneti dediğimiz zaman bugün hayatımızda belki en önce sorgulamamız gereken, bize de insanlar çevremizdeki, bu inanan insan olabilir, inanmayan insan olabilir, hiç fark etmez, Allah Resulü'nün hayatında olduğu gibi, bize bu gözle bakıyorlar mı? En güvenilir diye biliyorlar mı? Bizim eğer örnekliğimiz Allah Resulü'nün hayatıysa, onun örnekliği ise, öncelikle kendimizi Allah Resulü'nün bu tip ahlaki güzelliklerinden hareket ederek tekrar kendimize dönmeyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Onun için hani Peygamber Efendimizin mümin elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu, emanda olduğu, emniyette olduğu insandır demesi bizim için çok önemli.
Emanet ehli dediğimizde o emanete sahip çıkan kişiyi anlıyoruz.
Evet, her türlü o güveni verebilen, sadece güven alan değil, karşımızdakine o güveni verebilen. Bu da hukukullaha, insanlarla olan ilişkilerimize, eşyayla olan ilişkilerimize ne kadar dikkat ettiğimizle bizim için önemli. Peygamber Efendimizin hayvanını kırbaçlayan birisini arkadan görünce ona hemen müdahale eder. O hayvan senden ahirette hakkını alacağı zaman ne diyeceksin?
Günümüzde ne kadar çok oluyor bu tür olaylar değil mi? Zarar,
bu işte bizim insanlar. Ama bu bir bakış açısı. Eğer biz sahip olmak üzerinden baktığımız zaman bütün varlıkla, bütün kainatla olan ilişkimiz bozuluyor. Ama biz, ben Rabbimin bir kuluyum, inanan biriyim. Nasıl ki Rabbim müminse benim de mümin olma özelliğim, güven vermem gerekir. Bu özellikten baktığımız zaman, sahip olmak değil de emanet bilinciyle baktığımız zaman bütün ilişkimin buna göre değişmesi gerekiyor. Bu çevreyle olan ilişkimde bunun içinde, hayvanlarla olan ilişkimde bunun içinde, insanlarla, en yakındaki sevdiklerimle olan ilişkimde, hani bu eşim de olabilir, çocuklarım da olabilir. Bütün bunlarda emanetin zayi olması vardır. Sahip olmak, malik olmak olarak baktığın zaman onun gerçek sahibini unutuyorsun ve mülk haline geliyor senin için, bir nesne haline geliyor. Hayır. Ben ne kadar özneysem karşımdaki de o kadar özne. Ben ne kadar Rabbimin kuluysam o da o kadar Rabbimin kulu. Ben onun sahibi değilim.
Evet, hatta
ama
bazen
onunla kurduğum ilişkiden Allah'a karşı sorumluyuz.
Hatta bazen sadece maddi olarak değil, paylaştığımız sırrımız da aslında ona verdiğimiz bir
söz
emanettir.
Söz bir emanettir tabii ki. Söz bizim için bir emanettir. Söylediklerimiz ya da söylemediklerimiz. Bize söylemiş olduğu şey, karşımızdakinin bize işte sır olarak tevdi et. İlla ki sır demesine gerek yok.
Söylediği herhangi bir şey. Yani onu götürüp şey başkasına söylememeliyiz. Çünkü
evet,
o bize
o da bir emanet. Söz bizim için bir emanettir. Ya da bazen gayri ihtiyari duyduğumuz şey de olabilir bu. Gayri ihtiyari olarak duymuşuzdur biz onu. İstemeden kulak misafiri olduğumuz bir şeyi söyleyelim. Bu artık bizim için bir emanettir. Bunu ne kadar taşıdığımız,
bizim ne kadar emin olduğumuzu,
göstermek açısından bizim için önemlidir. Peygamber Efendimiz veda hutbesindeki artık o bizimle son müminlerle olan bir özet, o 23 yıllık peygamberlik görevinin bir özeti gibi söyledikleri diye kabul ederiz. Orada da bize iki emanetten bahsediyor. Allah'ın kitabı ve Resulün sünneti diyor. Bunları size emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız zaman yolunuzu şaşırmazsınız. Aslında Kur'an ve sünnete baktığımız zaman bizim Rabbimizle, kainatla ve diğer insanlarla en yakından en uzağa kadar ilişkimizi emniyet köküyle, o emanet güven zinciri içerisinde düzenlediğini görmemiz açısından bizim için önemlidir.
Evet. Değerli hocam, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Son birkaç cümleyi de aktarmak isterseniz, emanet, emniyet,
emin. Bu kavramları bir arada aile içi ilişkilerde ve insani ilişkilerde nasıl daha iyi hale getirebiliriz?
Vaktimiz, ömrümüz bize en güzel emanet, en büyük emanet. O vaktimizi sevdiklerimizle paylaşarak, onları mutlu etmeyi bilerek verdiğimiz zaman ömrümüzün de bereketlendiğini göreceğiz. Karşımızdakine bakarak onun, Allah'ın beni karşımdakiyle en yakından en uzağa kadar imtihan ettiğinin bilincinde olmam lazım. Benim ona her söylediğim söz, her davranış, ona olan bakışım, hayatımı onunla, zamanımı onunla paylaşacakken işte ne bileyim bugün sosyal medyayla, kendi dünyamda faydasız işlerle, boş şeylerle geçirdiğim zaman bunun hesabını vereceğimin bilincinde olarak hareket etmem gerekir.
Evet.
İnsanlarla ilişkilerimizin, çevreyle ilişkilerimizi, hayvanlarla ilişkilerimizi emanet çerçevesinde yeniden gözden geçirmemiz lazım ki ancak o zaman güven toplumunu oluşturabiliriz.
İnşallah değerli hocam, ağzınıza sağlık. O güven toplumunu her daim yaşamak temennisiyle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Hayatın Sesleri devam ediyor.
Senden yani değişmedim hala öyle. soğuk olma güz ayrılık taşır. Yok öyle gibi durma gül biraz sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma.
Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Efendim, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.